Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dostlarımız, bugün Kırk Ambar programımızda iki konuyu değerlendireceğiz. Bunlardan ilki Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Geç Kapitalizmin Köpekleşmesi ve Alkışlayan Aydınlar başlıklı yazısı. Aslında bu yazının içinde Kudüs davası da var ama evet. Kudüs davasına, Kudüs'e mesafe koyan aydınların eleştirisi var aslında. Evet. Kudüs'ü kutsallaştırdığımıza dair, Kudüs'ü sadece bir İslam'ın sembolü olarak değerlendirdiğimiz evet. zannıyla buna mesafe koyan aydınlar var. O aydınlar kimler? Birazdan hocamla bunu konuşacağız. Aynı zamanda biz bunun üzerinden de Türkiye'de aydın meselesini, aydın zihniyetine, zaman zaman sömürge aydın zihniyeti diye yaftalanan, zaman zaman bizden uzak, toplumuna evet. aşırı mesafeli, toplumunun sahip olduğu değerlere mesafeli, bu değerlerden uzak duran bir aydın zihniyetinden bahsedilir. Bu evet. Gündeme gelir bu konularla. Çünkü onlar da görüş belirtiyorlar bu toplumsal olaylarla ilgili. Biz bugün bu olay üzerinden, bu son Kudüs olayları üzerinden nasıl yaklaşıldı? Daha doğrusu bazı yaklaşımların bir eleştirisini yapacağız burada evet. hocamla birlikte. Programımızın ikinci bölümünde de tabii bizim programımızın adı Kırk Ambar. Her zaman gündelik siyaset konuşmuyoruz. Kültür, sanat, medeniyet, bir takım sosyolojik vakalar, toplumsal araştırmalar da Kırk Ambar programımızın içeriğinde bulunuyor. Bunlardan birisi de hocam, geçtiğimiz günlerde bir Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Hı hı. Türkiye 69. sırada yer alıyor 155 ülke arasında. Burada bunu yapan dünyaca ünlü bir ekonomist ve mutluluk araştırmacısı var, Profesör Doktor John Halliwell diye. Bununla ilgili yapılmış bir röportaj var. Bunun üzerinden bir Türkiye okuması var. Türkiye'deki evet, mutluluk evet. parametreleri okuması var. Bunu değerlendireceğiz. Hocam ben ilk konumuzla başlamak istiyorum. Siz yazınıza Kudüs bir davadır, onu herkes savunabilir. Yeter ki Kudüs'ü kuşatan zulüm ve işgale karşı çıkılsın diye başlıyorsunuz. Fakat bazı aydınlarımız bunu anlayamıyor. Neden kutsal değerlerle savaşıyorsunuz diyorlar. Neden İslam'ı işe katarak Kudüs'e evet. sahip çıkıyorsunuz diye dikleniyorlar. Evet. Evet. Böyle bir mesele var. Yani kutsallığın kullanılması gibi sizin tabirinizde cahilane laflar ediyorlar. Evet. Evet. Ve beyaz mahalle aydınları olarak siz bunları tavsif ediyorsunuz.
Evet.
Öncelikli olarak yani güncel konu üzerinden evet. yola çıkalım.
Evet.
Yani
evet.
Kudüs meselesine evet. Kimler böyle baktılar hocam? İsim de verebiliriz, vermeyebiliriz de. Yani genel bir prototipini çizsek. Yani Kudüs meselesi nasıl böyle değerlendirildi evet. acaba?
Şimdi Kudüs tabii Müslümanlar için çok önemli ve Türkiye'de Müslüman bir ülke bu konuda çok ciddi bir tavır ortaya koydu. İslam dünyasında diyelim Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin rejimleri bu konuda İsrail'le anlaşmaya yöneliyorlar ve hakikaten Trump'ın tezini benimsiyorlar, buna yönelik adımlar atıyorlar. Mısır'ı da yanına çektiler. Bunun tabii tarihsel bir nedeni var. Yani Mısır 73 savaşlarından sonra yenildi ve 1979 yılında Sadat gitti Camp David'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Camp David anlaşması yaptılar. Karşılığında bunlara belli bir para ödeniyor. Sina askerden arındırılmış bir biçimde Mısır'a bırakılıyor. Zaten Mısır'ın toprağıydı.
Evet.
Dolayısıyla bu anlaşma hem bu rejimlerin ciddi anlamda gücünü ve kudretinin ne kadar anlamsız olduğunu, düşük olduğunu, zayıf olduğunu ortaya koydu. Hem işte Arap Nasyonal Sosyalizmin yenilgisine yol açtı. Hayal kırıklıklarına yol açtı. Hem de İslami hareketlerin güçlenmesine yol açtı. Şimdi oradan gelen bir şey var yani. İsrail yenilmez bir güç olarak algılanıyor bu rejimler tarafından açıkçası.
Evet.
Fakat öte yandan halkların Kudüs'le ilgili bilinci devam ediyor. Yani bu sonuçta Müslümanların ilk kıblesi. Hazreti Ömer orayı fethediyor. İşte Mescid-i Aksa bizim en önemli Kabe'den sonra bizim kutsal mekanımız, yerimiz. Filistinler Müslüman insanlar. Çok büyük orada cinayetlerle karşı karşıya yaşıyorlar. Toprakları işgal ediliyor. Çocukları falan gözaltına alınıyor. 14 yaşındaki bir çocuğu 20'nin üzerinde asker gözaltına alıyor. Yani böyle büyük bir dengesizlik var. Fakat Türkiye'ye de baktığımız zaman Türkiye'de hem devlet, hem hükümet, hem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, hem de halkın müthiş bir teveccühü oldu bu konuda. Kudüs'e yönelen bu işgal politikalarını savmak ve Kudüs'e sahip çıkmak için çok tarihi bir davranış gelişti Türkiye'de. Bu Türklerin bu konuda olan hassasiyetlerini göstermesi açısından önemli. Hani hep deniyor ya, Türkler tarih içinde İslam'ın bayraktarlığını yaptı.
Evet.
Bu tarih içindeki konumlarıyla yeniden buluşmaları açısından önemli bir şey. Hem de bu yeniden bu milletin Kudüs meselesi üzerinden giderek kendi tarihi varlığıyla, inancıyla buluşmasını sağlıyor. Ve dolayısıyla 150 yıldır hep başı batıya dönük olan, kendi mazisinden uzaklaştırılmaya çalışılan bir toplum kendi mazisiyle barışıyor, kendi inancıyla barışıyor ve bu konuda da duyarlı tavırlar ortaya koyuyor. Şimdi bu bazı aydınların hoşuna gitmiyor. Bu aydınlar dediğimiz işte Beyaz Mahalle'nin aydınları diyoruz.
Evet.
Onlar aslında bir mahalleyi temsil ediyorlar, bir ideolojiyi temsil ediyorlar ve onlar meselelere...
Ya belli bir ideolojinin, belli bir mahallenin aydını bunlar değil mi hocam?
Aydını bunlar tabii.
Yani artık bütün, bunları tüm Türkiye'yi, tüm Türkiye'yi milletimizi temsil ediyor diye görmemek lazım.
Kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü eskiden bunlar egemen oldukları için bütün Türkiye'yi temsil ediyorlar gibi bir algı, yanılması
Türkiye
vardı.
Türkiye adına konuşuyorlar gibi bir algı vardı.
Böyle bir şey yok yani. Şimdi Cemil Meriç diye birisi var, Nurettin Topçu diye birisi var, İsmet Özel diye birisi var, Sezai Karakoç diye birisi var. Bunlar Türkiye'yi temsil eden önemli aydınlarımız. Dolayısıyla bu Kudüs meselesinde efendim Kudüs'ü bunlar kutsallığı kullanıyorlar ve Kudüs'ü dini araçsallaştırıyorlar diyorlar. Böyle cahilene laflar ediyorlar. Çünkü Kudüs tamamıyla bir din meselesidir. Yani Kudüs'ün hangi taşını, toprağını eşerseniz eşerin, din çıkar orada.
Evet.
Gökte de din çıkar yani.
Evet.
İşte göğün açıldığı yer değil mi?
Evet, evet.
Peygamberin miraca yükseldiği yerdir. Hazreti Musa'nın, Hazreti Yusuf'un hayatının geçtiği topraklardır. Ondan sonra birçok hangi tarihi, hangi toprağına, hangi boyutuna, hangi mescidine, kilisesine, havrasına, nereden bakarsanız bakın Kudüs tamamıyla dindir zaten.
Evet. Yani bunlar, biz Kudüs'ü herhalde işte çok önemli, kıymetli bir maden çıkarılıyor da evet, Amerikalılarla evet. İsrailliler de onun üzerine çöküyorlar diye değerlendirmeyeceğiz.
Yani böyle bir şey yok. Çok güzel dediniz evet. Yani. Kudüs din açısından zaten bugün yaşadığı problem dinle ilgili. Yani dinin temsillerine imkan verilmemesi ve sadece oradaki İsrail Siyonizminin kendi politikalarını uygulamaya kalkışması, İslam'ı dışlaması, Müslümanlar için, bütün dünya Müslümanları için, üstelik sadece Filistinliler için değil, bütün dünya Müslümanları için önemli olan Mescid-i Aksa'yı girip çıkmayı tamamıyla denetlemeleri, yasaklamaları, yıkmaya kalkışmaları. Bu inanan insanlar için hayati derecede önemli bir şey. Dolayısıyla Müslümanlar bunu tabii ki dinle konuşacak. Kur'an'da bile adı geçen yeri Kur'an'la konuşmazsanız, peygamberin işte miraca çıktığı yeri peygamberle konuşmazsanız, yani neyle konuşacaksınız? Böyle bu açıdan bir cahillik var bir defa. Dolayısıyla Müslümanlar burayı savunurken araçsallaştırmıyorlar. Onlar şu açıdan bakıyor. Efendim iktidar bunu konuşuyor ve böylece halkı yeniden kendi siyaseti etrafında mobilize ediyor. Yani bu halk da tümüyle cahil bir varlık değil ki. Yani halkın da bir irfanı var, bir vicdanı var, bir aklı var, bir fikri var. Dolayısıyla
sadece onu harekete geçiriyor belki.
İyi ki geçiriyor. Yani bu, evet. Çünkü bu halkı ilgilendiren bir şey. Evet. Yani. Evet. Bu halk Müslüman bir halk ve bu halka diyor ki ey Müslümanlar, seninle ilgili büyük bir yanlışlık yapılıyor ve bu konuda seni aydınlatıyorum diyor, yani seni bilinçlendiriyorum diyor. Bu iyi bir şey oluyor ve aslında Kudüs'ü Türkiye'nin gündeme getirmesi sadece Kudüs için faydalı olmuyor, Türkiye için de faydalı oluyor. Neden? Türkiye de kendi tarihiyle, kendi inancıyla barışıyor, buluşuyor. Onları rahatsız eden şey bu. Onlara göre zaten biz laiklikle beraber maziyi de attık, dini de attık.
İlelebet yaşayacağız.
İlelebet artık Avrupa modernliğinin istediği biçimde tamamıyla pür seküler bir hayatla devam edeceğiz. Bunun aktörleri biziz diyorlar. Diğerlerine kalan rol de bizi modellemeleri, bizi önemsemeleri, bize imrenmeleri diyor.
Evet.
Şimdi millet, insanlar, aydınlar diyor ki yok, siz artık bizim için bir model değilsiniz. Biz sizi model görmeyeceğiz. Biz maziyi de önemseyeceğiz, inancımızı da önemseyeceğiz. Asıl rahatsız oldukları şey bu.
Evet.
Çünkü Türkiye devlet olarak da hem bölgede hem de Birleşmiş Milletler nezdinde ciddi bir itibara ulaştı. Ciddi bir itibar kazandı yeniden. Yani bu kadar dünyadaki devletleri, toplumları etkileyip harekete geçirmek, bir sürü tehditler yağdıran bir emperyalist güce karşı bunlarla beraber hareket etmek büyük bir cesaret istiyor yani. Türkiye bunu yaptı. Ve Türkiye öteden beri dillendirdi, dünya beşten büyüktür yaklaşımını da sözde söylemediğini, uygulamada da bunu ortaya koyabileceğini göstermiş oldu.
Evet.
O açıdan da önemli.
Evet.
Hakikaten dünyada ciddi bir huzursuzluk var, ciddi bir yoksulluk var, ciddi bir çatışma var. Dengesiz bir hegemonya var dünya düzeninin. Bunun yanlışlıklarını gösteren birisine tabii ki iyi bakmazlar, kızarlar, ağlar. Ama birisinde bu adaletsizliğe karşı çıkması lazım. Yani Hazreti Peygamber de Mekke'ye geldiği zaman, Medine'ye göç ettiğinde, Medine'ye hicret ettiğinde toplam 170 civarında insan vardı yani. Değil mi?
Evet hocam.
170 civarında insan vardı. O nedenle Türkiye'nin bu tutumu bu aydınların hoşuna gitmiyor. Çünkü bu aydınlar hala statükonun devam etmesini istiyorlar.
Evet. Hocam burada yazınızda şeyden bahsediyorsunuz. Yani bu İslam bilinçaltılarının bir psikanalizi gerekir diyorsunuz.
Evet,
bu tarz
evet.
Aydınların, beyaz mahalle aydınlarının aydın sosyolojisinden bir aydın psikanalizine yönelmemiz gerekir diyorsunuz. Gerçekten birazcık içinde İslam olan, din olan, böyle gelenek olan bu tür meselelerde bu beyaz mahalle aydınları çok mesafeli duruyorlar.
Evet,
bu tür konulara
evet.
Çok kendi aralarında bir mesafe koyuyorlar. Kaldı ki o zaman yani orada bir ezilmişlik, bir haksızlık, bir zulüm olsa da mesafe
evet,
koyuyorlar.
Evet, evet.
Bu bilinçaltını nasıl değerlendirmek lazım? Yani bu hastalıklı, problemli bir bilinçaltı.
Evet, evet.
Zahiren öyle ama bunu besleyen şeyler neler? Yani normalleşemiyoruz da
evet,
biz bunun
evet.
için hocam.
Ya bu hakikaten Türk aydınının ciddi bir sorunu. Mesela ben geçen bir röportaj okudum. Paris'te yaşayan bir eski Nasırcı bir aydının röportajı, onu okuyorum ve o diyor ki şimdi diyor İslami hareketlerin diyor şiddete bulaşmayanlar diyor.
Evet.
Onların diyor çıkışları diyor Hamas, Hizbullah vesaire diyor İsrail'e karşı diyor oradaki halkları temsil ettiği için diyor doğrudur diyor bunlar. Benim diyor İslamcı olmam gerekmiyor, dindar olmam gerekmiyor diyor.
Evet.
Fakat oradaki toplumları bu defa din aracılığıyla temsil ediyorlar. Bir biçimde toplumları temsil ediyorlar diyor. İsrail'i bloke etmeye çalışıyorlar. Bakın bu aydın meseleyi anlamış. Adam ateist olmasına rağmen.
Evet.
Ama bizim aydınlarımızın, Türk aydınlarının hakikaten Türkiye'deki aydınların bir psikanalizine baktığımız zaman Osmanlı son dönemiyle Cumhuriyet'in kuruluş yılları arasında ciddi alt üst oluşlarla beraber garip bir zihniyet oluşmuş onlarda. O da şu gözlemleyebildiğim kadarıyla, biz imparatorluğu kaybettik, yenildik, topraklarımız işgal edildi. Bunun nedeni de dindir. Böyle hakim bir şeyleri var, bilinçaltları var. O dönemde oluşmuş ve bu sonradan gelen aydın nesillere de tevarüs ederek devam ediyor. Biz kaybettik, topraklarımız da işgal edildi çünkü biz...
Bunun sebebi?
Dindir diyor. Avrupa işte modernde kiliseden, dinden bağımsız olarak kendi kurdu. Biz bunu yapmadığımız için işgal edildi, geri kaldık.
Evet.
Ve geri kalmanın, işgal edilmenin bütün faturasını dine kesiyorlar.
Dolayısıyla da Batı'da ne varsa iyidir. İyidir. Batı çağdaştır, evet. Moderndir.
Modendir.
Yüzümüzü tamamen oraya dönmemiz
aynen
gerekir.
Aynen öyle. Böyle bir bakış açısı var.
Zaten şu an tek çıkış yolu da bu kaldı hocam. Yani daha yani orijinal diyorum tırnak içinde. Evet. Başka evet. Bir fikir de yok yani
yok
bunlarda.
Yani.
Bu karşıtlık üzerine kurulmuş bir aydın zihniyeti var Türkiye'de.
Kesinlikle ve o nedenle dinle ilgili gördükleri her şeye bir dönemde nefret ettiler. Onları yok etmek istediler. Onları görmek istemediler. Onlardan uzak durdular. Elbise olarak, kurum olarak, kelime olarak Osmanlı'yı, Osmanlı dini pratiği hatırlatan her şeyden uzak durmaya çalıştılar. Türkiye'deki laiklik de budur aslında. Osmanlı dininin tecrübesinin tasfiye edilmesidir. Bu çok psikanalizm açısından çok travmatik bir laiklik şeyidir aslında. Bilincidir, anlayışıdır.
Aslında bu bir redle yola çıktı. Sonra tabii, tasfiyeye döndü. Yani reddi başaramadılar,
başaramadılar
değil mi hocam?
Başaramadılar. Dolayısıyla şimdi bunu şu psikanaliz şuna dönüştü bu bilinçaltı. Geldi bugüne ve bunu başaramayacaklarını görünce bu defa da akıl dışı nefret tepkilerine yöneliyorlar. Yani baktılar biz bundan kurtulacaktık ilerlemeyle beraber ama olmadı.
Evet.
Yani bir cumhurbaşkanı gelmiş işte Kur'an okuyor, ondan sonra peygamberden bahsediyor, Kudüs'ten bahsediyor. Ondan sonra bu toplum buna yöneliyor, oy veriyor. Ondan sonra bu toplumda işte darbe oluyor, gece selalar okuyor. Yani bu müthiş bir onlara şey geldi yani bu. Yani, beklentileri ve ütopyaları ters yüz oldu.
Ters yüz oldu.
Ütopyaları ters yüz olunca anlamak yerine, kendilerini dönüştürmek yerine iki seçenek vardı.
Bir kısmı inkar yoluna gittiler.
Nefret yoluna gidiyorlar. Yoluna. Nefrete yol açıyor. Evet. Aslında burada iki çeşit nefret var. Hem ütopyaları başarıya ulaşmadığı için kendilerine nefret ediyorlar. Yenildiler yani. Hem de bu nefretlerini bizi nesne olarak, yani dinle ilgili olanları nesne olarak seçip onlara yansıtıyorlar.
Evet.
Bu tamamıyla böyle bir psikoloji yani aslında.
Evet.
Bundan başa çıkmak için ciddi anlamda bunların tabiri caizse günah çıkartmaları ve kendilerini yeniden temizleyerek kurmaları gerekir. Bunun için de ya gidip böyle bir 40 gün veya 1001 gün Mevlevi geleneğiyle konuşursak böyle tefekküre dalıp bütün bir sosyal hayattan çekilip kendilerini yeniden kurmaları gerekir. Yoksa bu mutsuzlukları da devam edecek bunların. Nefret içinde kendilerini algılamaları, toplumla ilişki kuramamaları devam edecek. Bakın diğer bir aydın da Türkiye'nin en büyük gazetelerden birisinde yazıyor. Bir dönem uzun süre genel yayın yönetmenliğini yaptı. Eskiden daha aklı başında yazılar yazardı. Şimdi diyor ki Türkiye Arap meydanını aşiretlere temsil etti diyor. Ve Türkiye'nin yeri dibine batırıyor. Niye? Orada Selman kalkıyor, ılımlı İslam diyor. İsrail'le anlaşıyor, Amerika'yla anlaşıyor. Bunu büyük bir başarı olarak görüyor. Türkiye'nin buna karşı alternatif arayışlarını ise yenilgi olarak değerlendiriyor. Şimdi ya garip bir bu zihin Türkiye ile olan bir zihin mi? Bu zihin Kral Selman'la olan bir zihin mi?
İsrail'le olan bir zihin mi?
Türkiye'nin en çok satan gazetesinde yıllarca genel yayın yönetmenliğini yapmış yani birisi. Düşün yani. Hakikaten enteresan bir şey. Yani Arap meydanı nasıl aşiretlere temsil oluyor sonra? Sosyolojik olarak bakalım. Arap meydanının hiç de huzurlu değil. Kral Selman'ın bu kararlarında Arap meydanında huzursuzluk devam ediyor.
Tam işte hocam
çatışmalar falan ortaya çıkmaya çok potansiyel müsait. Çünkü Kral Selman'ın aldığı kararlar o Arap meydanındaki insanların umutlarıyla birleşmiyor. Onları yok sayıyor. Yani sen bir yandan
bir geçici olarak şöyle, hocam idare edecekler yani. Tabii, birkaç yıl daha idare edecekler.
Sen özgürlü ılımlı İslam deyip İslam'da ılımlılığı savunacaksın.
Onu da ama, araba kullanarak hep söylüyoruz, kola içerek araba
kullanan. Kola içerek özgürlük bu olacak.
Kadın.
Bu olacak.
Prototipi.
Ama öte yandan kendi içindeki muhaliflere de hayat hakkı tanımayacaksın. O insanların paralarını el koyacaksın, içeri atacaksın, ipe çekeceksin. Hiçbir muhalefete, hiçbir ifade özgürlüğüne de yer vermeyeceksin. Nasıl bu hakikaten bu geç kapitalizm köpekleşmesi dedim yani. Pek kullanmak istemediğim bir kavram ama öyle. Kapitalizm artık zaten ciddi anlamda darbeler almış. Ciddi anlamda dünyayı artık çalıştıramıyor. Huzursuzluklar artıyor. Sen bu süreçte kalkmışsın. Kapitalizmi kendi toplumuna bir kurtuluş olarak vaat ediyorsun. Ve demokrasisi de olmayan, ifade özgürlüğü de olmayan, serbest piyasa deyince sadece tüketimi akla getiren, kimin arabalarını satacak yani? Herhalde Arapların kendi ürettiği arabaları yok yani. Değil mi?
Evet, evet. Hocam bir de bu zihniyet, yani bu aydın zihniyeti, siz bu olaylara, bu meydanlara müdahil olmaya kalkışsanız da orada ne işiniz var diyor.
Evet.
Dışarıda
evet.
Kalsanız bakın sizi oyun dışına ittiler diyor.
Diyorlar.
Aslında evet. Böyle yani evet. Kendi gücünü, kendi kendini, kendi insanını küçümseyen bir bilinç bu evet. Yani. Bilinçaltı evet. Daha doğrusu. Hatta bilinç bu hocam. Bilinçaltı evet. Değil. Altında aramaya gerek yok bunu yani. Üstü
ama
de böyle.
Ama sayın mesela Cumhurbaşkanımızın kullandığı dil çok şeydi yani. Dikkat çekici. Mesela öyle Türkleri çok öne çıkarıcı bir dil kullanmadı.
Dönem başkanı olarak dedi hocam zaten.
Bir de
zaten.
Evet dönem başkanıyım
tabii,
diyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda
evet.
Onu hep söyledi. Yani hani o Arapların da bir hegemonyası var kendi
evet.
İçlerinde.
Evet.
İslam dünyasının işte başat unsuru olarak bizden daha başat unsur görüyor Araplar. Bence o dil özellikle kullanılması güzel oldu yani.
Evet o çok önemli bir
yani
şey.
Yani Araplar bunu bir sıfatla yaptı.
Skolastik davranıyorlar.
Evet.
Yani efendim peygamber Araplarda gelmiş. Ondan sonra hep Araplar
gerçek
üstündür.
Gerçek temsilci biziz gibi.
Ama böyle bir şey yok. Ne bu İslam'ın ontolojik temelleriyle bağdaşıyor ne de tarihsel tecrübe böyle. Yani
evet.
Abbasi halifesinden sonra Yavuz Selim Türk birisi aldı ve işte kaç asır İslam dünyasını güvenlik içinde yaşatabilmeyi başardı yani.
Evet. Hocam geçtiğimiz hafta şöyle bir haber de vardı. Belki yani İslam dünyasının aydınları ya da elitlerinin evet. Aslında bizim toprakların elitlerinden zihniyet olarak bir farkı yok ya da aynı yere evriliyor bunlar.
Evet.
Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in bir
evet.
Tweet'i
evet.
Vardı. Daha doğrusu bir
evet.
Retweet yapmış bir tweet'i. Ben
evet.
Orijinalini
evet.
De gördüm. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru işte İngiliz tehdidi altında işte Vahabi kuşatması altındaki Medine'yi müdafaa eden
evet.
Fahrettin Paşa ile ilgili işte oradaki bir takım emanetleri ki Osmanlı'nın gönderdiği emanetler
evet, evet.
Ve devlete teslim edilen emanetleri geri İstanbul'a gönderiyor ki onların birçoğu şu an
ya o zaman hilafetin
Topkapı Sarayı'nda
hala merkezi şeydir İstanbul'dur.
İstanbul'dur.
Yani. Milli mücadele de bu hilafetin esaretinden kurtuluşu için başlamış.
Ona da kimse dikkat çekmiyor hocam.
Yani.
Bu olaydan 6 yıl sonra daha hilafet kaldırıldı. Yani
evet,
1924'te
evet.
Hilafet
evet.
Kaldırılıyor. Hala biz hilafet merkeziyiz.
Tabii,
İstanbul'uz.
Tabii.
İstanbul'a
evet.
Getiriyor oradaki
tabii.
Bir takım emanetleri. O emanetlerin
evet.
Neredeyse tamamı şu anda Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Orada
evet.
Muhafaza altında
evet.
Tutuluyor. Mesela hırsızlıkla suçlaması.
Evet.
O Birleşik
evet.
Arap Emirlikleri
evet.
Dışişleri Bakanı'nın.
Evet.
Yani
evet.
Orada aslında bizim böyle İslam dünyasında şeyden de bahsetmiştik hocam yine Abu Dhabi'de bir İngiliz
evet.
Müzesinin 500
evet.
Milyon
evet.
Dolara kiralanması.
Evet.
Bu yani sadece bizim topraklarımızda değil İslam dünyasının böyle bir aydın meselesi var değil mi
kesinlikle
hocam?
Kesinlikle yani aynen öyle yani kendi tarihine kendi geniş tarihine
evet.
Büyük tarihine İslam'ın genel esaslarına yabancılaşmış ve kendisini bir kabile içinde veya işte kapitalizm içinde algılayan dar bir travmatik bir bilinçle bugünkü hayata bakıyor. Yani işte o Dışişleri Bakanı'nın bakışı gibi. Orası Osmanlı toprakları. Hilafetin merkezi İstanbul'da.
Evet.
Ve dolayısıyla Fahrettin Paşa bile...
Bizim emanetimiz bizi, yani.
Yani bu halifenin emaneti ve halifet ona sahip çıkmakla
evet,
mesul.
Evet.
Eğer orada teslim etseydiler bu defa da diyeceklerdi ki... Türkler halife kutsal emanetleri İngilizlere sattılar diyeceklerdi.
Şimdi bence, British Museum'da sergilenecekti
tabii,
hocam.
Tabii kesinlikle. Ondan da öte bence en saygı duyacağımız şey şudur. Biz hilafet merkezi bile bakın İstanbul düşmesine rağmen Medine'ni temsil etmedik. Önce merkezimizi temsil ettik, sonra Medine'yi temsil ettik. Ya bu çok önemli bir şey yani bak. Medine demek ki İstanbul'dan daha bizim için önemli yani. Bizim o komutanın zihniyet dünyasında Medine birinci merkezdir. Hazreti Peygamber'in evi bütün evlerin ötesinde olan bir evdir. Korunacak en büyük ev Hazreti Muhammed'in evidir. Teslim edilecek son ev de Hazreti Muhammed'in evidir.
Son şehir de Medine'dir.
Son şehir de Medine'dir. Bakın bu Fahrettin Paşa'nın bu tavrının arkasında böyle bir bilinç dünyası var. Fahrettin Paşa bu tavrı nedeniyle büyük bir kahramandır. Yok itaatçılarla çalıştı, yok şudur budur deyip de bunun kahramanlığını gölgelemek de ahlaksızca bir şeydir. Yani bunu da söylemek zorundayım hakikaten. Çünkü o dönemde itaatçılar da Osmanlı'yı temsil ediyorlar. İtaatçılarla beraber olan bir sürü insan var. Hepsi de itaatçıların siyasetleri yanlış olmuş diye onlara katılan bütün komutanlarımız, bütün aydınlarımız ve diğerleri bir çizgide bitirmek, reddetmek. Hiç ne bilimsel bir tutum ne de ahlaki bir tutum. Fahrettin Paşa bizim büyük bir kahramanımız. Kahramanlarımızı bize unutturmaya çalışmalarına rağmen yaptıkları iş büyük olduğu için gün gelir unutturmaya çalışanlar unutulur ama onlar yeniden yad edilir.
Evet. Yani. Evet. Hocam son bu konuyla alakalı siz de kullanıyorsunuz. Tekfirci sekülerlikten bahsediyorsunuz. Evet. Yani bunu da biraz açar mısınız?
Evet.
Hani bir aşırı bir sapma içinde
evet.
Bu Türk
evet.
aydını bu evet. manada bu tür meselelerde.
Evet.
Kısmen bahsettiniz ama
evet.
Tekfirci sekülerlikle tam olarak neyi kastediyorsunuz?
Vallahi şöyle bir şey var. Yani sekülerlik dediğimiz zaman Avrupa'da ortaya çıkan daha tarihsel bir şey, daha sosyolojik bir şey. Böyle tümüyle dini reddeden ve sekülerliği, laikliği dini yerine koyan bir tutum değil. Ama biz Türkiye'ye geldiğimizde baktığımızda Türkiye'de
laiklikten farkı ne hocam?
Laiklikten farklı şu yani laik sekülerlik yani bu aslında ne Anglo-Sakson tecrübesi ne de Fransız tecrübesi. Bu Türkiye'deki belli aydın gruplarının uyguladığı, ürettiği bir şey. Bu nedenle buna aslında tekfirci sekülerlik demek lazım. Yani Türkiye'deki sekülerlik ne Anglo-Sakson ne de Franco. Bu tamamıyla tekfirci seküler. Neden tekfirci? Çünkü laiklikten çıkmak en büyük günah sayılıyor. Şimdi İslam tarihinde nasıl ki tekfirciler çok sertler ve en ufak bir sapmayı dinden çıkma olarak tanımlıyorlarsa bunlar da bu tekfirciler gibi devlete karşı veya işte efendim başka bir şeye karşı en ufak farklı bir davranışınızı laiklikten çıkma olarak addediyorlar.
Katı laikler
başını
bunlar.
Başını örtmek yani. Laiklikten çıkmaktır. Maşallah inşallah demek laiklikten çıkmaktır. 2005 yılında Ulusal Sosyoloji Kongresi'nde serbest piyasa ahi evranları diye bir sunum yaptım.
Evet.
Hocalardan birisi dedi ki siz laikliğe aykırı davranıyorsunuz. Yani düşün yani ona göre laiklikten çıkıyorum ben. Ahi evranları savunmakla, onları işte yeni bir ekonomi model olarak
sunmakla.
Değerlendirmekle, sunmakla. Bunun gibi daha birçok şey laiklikten çıkıyorsunuz. Bakın ifade de aynı. Dinden çıkıyorsunuz diyorlar, imandan çıkıyorsunuz, müşrik oluyorsunuz diyor. Bu da laiklikten çıkıyorsunuz diyor.
Bunun karşılığı da çağ dışı kalıyorsunuz.
Çağ dışı kalıyorsunuz.
Modernizmin dışında kalıyorsunuz.
Modernliğin dışında kalıyorsunuz, geri kalıyorsunuz. Efendim devlet düşmanı oluyorsunuz, vatan haini oluyorsunuz. Yani bütün kötülükleri üzerinizde
mürteci
taşıyan...
Mürteci oluyorsunuz.
Tamamıyla evet. ötekileştirilen bir şey oluyor. Nasıl ki o tekfirciler Müslümanların ufak bir günahını dinden çıkma olarak görüp onları ötekileştirip onlarla savaşmayı bir cihat olarak kendince görüyordularsa
bu laikçiler de aynısını yapıyor.
Bunlar da aynı şeyi görüyor yani.
Ama hocam orijinal bir sosyolojik bir tabir kullanmışsınız.
Bunu yazmam
yani.
Lazım daha evet. Geniş olarak.
Tekfirci sekülerlik.
Evet, böyle bir şey var hakikaten. Yani biz bazen davranışların arka planını veya psikanalizmini yapmıyoruz. Aslında arka planına baktığımız zaman yani işte bir tekfircilerle diyelim ki bu sert laikler birbirinden çok uzak diye görüyoruz. Ama davranışlarına baktığınız zaman ne kadar birbirine yakın olduklarını görme imkanını elde ediyorsunuz.
Evet.
Böyle enteresan bir şey. İkisi de uç, ikisi de aşırı. İslam toplumlarının geleneksel aşırıları geleneksel tekfircilerdi, modern aşırıları da seküler tekfirciler aslında yani.
Evet.
Böyle okumak mümkün.
Evet. Programımızın bu bölümünde de Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk raporunu konuşacağız. Hocam geçtiğimiz günlerde Dünya Mutluluk raporu yayımlandı Birleşmiş Milletler'in. Türkiye 155 ülke arasında mutluluk sıralamasında 69. sırada yer alıyor.
Evet.
Ve bu mutluluk araştırmasını yapanlardan birisi de ünlü bir ekonomist ve mutluluk araştırmacısı Profesör Doktor John Halliwell. John Halliwell diyor ki biz bu araştırmayı nasıl yaptık? 6 faktör var.
Evet.
Değerlendirme kıstası olarak kullanılan. Bunlardan birisi gayri safi milli hasıla, sağlıklı yaşam süresi, sosyal destek. Yani başınız derde girdiğinde güvenebileceğiniz birinin olması, güven, hayatınıza dair kararları alabilme özgürlüğü ve toplumsal fedakarlık diyor. Bu başlıklar altında bir takım ölçekler geliştirilmiş ve bu sıralamada ona göre yapılıyor. Mutluluk raporunda en mutlu ülkeler sırasıyla Norveç, Danimarka ve İzlanda çıkmış.
Evet,
ve
evet.
İlk 10 ülke neredeyse her yıl aynı, sadece sıralama değişiyor ve görüldüğü gibi Batı ülkeleri bunlar hocam. Ve ilginç bir bilgi daha var. Ben bir değerlendirmenizi isteyeceğim, bazı bilgiler de var ama Latin Amerika ülkeleri incelenmiş daha çok bu son raporda. Ve ilginçtir, gelirlerine göre hayli mutlu çıkmış bu Latin Amerika'da yaşayan insanlar. Nedeni de sosyal bağlara bağlanıyor bu mutluluğun nedeni. Bu araştırmaya göre Latin Amerika ülkeleri ailelerine çok değer veriyorlarmış. Samimi bir sosyal hayat varmış burada. İnsanlar birbirini çok destekliyormuş. Aynı zamanda mahallelerde de yakın bir ilişki var. Yani bu mahalle, yakın evet. ilişki ve sosyal ilişkiye bağlanıyor Latin Amerika evet, ülkelerinin evet. mutluluğu. Ne dersiniz hocam? Hani ben önce şunu söylemek istiyorum. Az önce bahsettiğim bu 6 faktör.
Evet.
Mutluluk için bu 6 faktör yeterli midir? Size göre
şimdi,
insanlar hangi faktörlere göre mutlu
şimdi
olur?
Şimdi burada araştırmayı yapan kişi de ekonomist, ölçü olarak kullandığı parametreler de ağırlıklı olarak ekonomi çıkıyor. Gayri safi milli hasıla, sağlıklı yaşam imkanları,
evet.
sosyal destek dediği, bunlar devletler tarafından sağlanan destekler olarak öne
ama
çıkıyor.
Ama hocam güven diyor mesela hayat burada. Güven. Belki güveni bunun dışına
evet.
tutmak lazım.
Yani,
sosyal
evet.
ilişkilerle açıklamaya çalışıyor
evet,
güveni.
Güven orada. Dolayısıyla burada maddi imkanlar mutluluğu tanımlamada öne çıkıyor. Mutluluk nedir? Sorusu aslında mutluluk nedir? Mutluluk araştırmalarına cevap veren bir şey. Bunlar mutluluğu ne olarak tanımlıyorlar? Ne
evet.
olarak görüyorlar? Dünyevi ihtiyaçlarımızı karşılamak ve tatmin olarak görüyorlar bunlar. Bu açıdan mesela bu Kuzey Avrupa ülkeleri diyorlar ama Kuzey Avrupa ülkeleri en fazla intiharların olduğu ülkeler. O zaman mutlularsa neden bu kadar çok intihar çıkıyor diye sormak lazım.
Değil mi hocam? Norveç, Danimarka, tabii, İzlanda.
Tabii. Yine bizim
İsviçre.
Yani mutluluk sosyolojik bir şeydir, kültürel bir şeydir. Mesela Ömer şey vardı, beni köyümün yağmurlarında yıkayın diye meşhur bir şarkısı vardı. Elazığlı hemşerim. Ömer neydi? Danış mıydı?
Ömer? Evet, evet. Ömer Danış.
Ömer Danış anlatıyordu. Hiç unutamıyorum. Yani sosyolojiyi anlamak açısından. Diyor ki memlekete gittiğimde anam diyor ki Ömer hele bir tane acıklı türkü söyle de biraz Eğlenek.
Eğlenek.
Tamam mı? Şimdi böyle bir şey. Yani toplum bunlardan...
Yüzünden huzur çıkarıyor.
Huzur çıkarıyor, mutluluk çıkarıyor. Evet. Dolayısıyla mutluluğu değerlendirmek öyle matematiksel, fiziksel, biyolojik bir şey değil ve kolay bir şey değil. Mutluluğu değerlendirirken ekonominin maddi parametreleri de yetmez. O nedenle mutluluk çok değişken bir şey, çok subjektif bir alan. Toplumlara göre değişebiliyor, inançlara göre değişebiliyor. Bütün bunlara dikkat ederek, bu değişkenleri ve subjektif durumlara bakarak sonuçlara varmak lazım.
Hocam,
bunları da standartize etmek kolay değil hakikaten.
Peki hocam, bu eleştirdiğiniz hani ekonomik parametrelere göre mutlu olmaya da bu modernlik bizi alıştırmadı mı hocam?
Tabii.
Yani ne kadar çok tüketirseniz o kadar sosyalsiniz, huzurlusunuz, mutlusunuz.
Tabii.
Biz yani yeni nesil o sizin bahsettiğiniz ya da asıl olan gerçek o mutluluk değerlerini de bilmiyor.
Şimdi
ya satın alma gücüyle mutlu
bizim
olabileceğini
sorunumuz
zannediyorum.
Şimdi şöyle bir şey. Biz eskiden mesela iki gömleğimiz, iki pantolonumuz olduğu zaman bir yıl boyunca mutluyduk. Bu bize yeterli diyorduk. Kanaatkar bir bilince sahiptik.
Evet.
Yani Ömer Danış'ın annesinin zihniyet dünyası vardı ve acı da bize tat veriyordu. Barışıktık. Fakat şimdi biz modernleşmeyle birlikte daha fazla tüketme, daha fazla ev sahibi olma, daha iyi araba sahibi olma ve dolayısıyla kanaatkar zihin dünyamız değişti. Ama modern verilere de tümüyle ulaşamıyoruz ve endişeli bir toplum haline dönüşüyoruz. Sarsılıyoruz.
Yani o mutluluk diye gösterilen hedeflere de ulaşamadığımız için de bir kaygıyla yaşıyoruz.
Tabii, kesinlikle. Bu bütünüyle batı dışı toplumlar için, hepsi için geçerli. Çünkü o Danimarka,
Norveç, İzlanda.
Norveç, İzlanda hiçbir zaman biz o toplumlar gibi olamayacağız. Biz bütün dünya hiçbir zaman Avrupa'nın dünyaya örnek gösterdiği gelişmişlik düzeyine ulaşmayacaklar. Onlar gibi olamayacaklar. Ama öte yandan eski kendileriyle beraber mutlu olup tatmin oldukları, yeterli gördükleri yaşamı da yıkıyorlar. Bunlar gibi olmak istiyorlar. Bizim mutsuzluk durumumuz buradan çıkıyor aslında. Bunların göremedikleri, anlamak istemedikleri bu. Bu çalışmayla şunu üretiyorlar. Bir ideoloji üretiyorlar. Rafine bir ideoloji. O da şu. Bakın, bu toplumlar mutlu, biz mutluyuz.
Bunlar gibi
siz mutsuzsunuz.
Lazım.
Mutsuzluğunuzu aşmak için bizim gibi olmaya koşun. Çabalayın, mücadele edin. Daha fazla inanın. Geçmişinizi daha fazla terk edin. Zihniyet dünyası daha fazla terk edin. O zaman sizin de mutlu olabilme olasılığınız yükselir.
Hocam, burada şöyle bir algı da oluşturulmaya çalışılmıyor mu acaba? Yani siz de zaman zaman Avrupa ülkelerine seyahat gerçekleştiriyorsunuz. Ben de geçen yıl 4-5 ülkeyi görme fırsatı yakaladım. Aslında hiç de buradaki bu parametrelerin pik noktasını yaşamıyor bu insanlar. Yani Paris'te gördüm ben. Yani sokaktaki, caddelerdeki arabaların modeli İstanbul'un 5 yıl gerisindeydi.
Tabii.
Hani acaba bu bir eşik, psikolojik bir eşik. Ya biz rahat yaşıyoruz. Biz çalışmasak da bir takım işte sosyal devlet anlayışıyla bu devlet bize bakar. Biz artık serbest zamanlarımızı değerlendirelim.
Tabii.
Sanatla ilgilenelim.
Tabii.
İşte gezelim. Tabii. Dünyada yeni yerler keşfedelim.
Kesinlikle.
Bize bunların anlatılan mutluluk parametreleriyle aslında orada yaşananlar da farklı gibi geliyor bana.
Yani mutluluk dediğimiz şey içinde yaşadığımız kültürün, dünyanın bize verdiği muhayyileyle ilgili bir şey, bahsettiğiniz şey bunu anlatıyor. O nedenle işsizlik problemi yoksa, fakirleşme durumu yoksa vesaire.
Bir stabil devlet, bir ekonomik durum varsa.
Devlet dünya zenginliğine ciddi anlamda el koyuyor. Bununla işte sosyal destek programlarını uyguluyor, güvenlik mekanizmalarını işletiyor, istihdam sağlıyor. Benim burada işsiz kalmam söz konusu değil, sağlık problemim söz konusu değil ve insanlar endişeden, kaygıdan uzak yaşıyor. Belki mutluluk yerine buna kaygı ve endişe, kaygısız ve endişesiz yaşamak demek daha doğru.
Çünkü hocam aynı şey şu istatistiklere de yansıyor. İşte dünyada en çok nüfus başına sivil toplum kuruluşu işte İsviçre'de var deniyor. Yani evet, bir neredeyse bir adamın 80 derneğe üye olma durumu söz konusu. O kadar çok dernek var ki. Evet. Hani bir taraftan da bu eşik aşıldıktan sonra insanlar ona yöneliyor. Biz sanki o eşikle uğraşıyoruz. O bizi kaygılandırıyor değil mi
kesinlikle
hocam şu anda?
Yani biz dediğim gibi bizim geleneksel zihniyet dünyamızdaki mutluluk parametreleri sarsıldı. Ama modern dönemin mutluluk parametrelerine doğru da koşuyoruz. Onlara da tamamen ulaşamıyoruz. Bundan gelen kaygılarımız artıyor. Ve burada da mutsuzluk çıkıyor yani açıkçası. Evet.
Bu Latin Amerika ülkeleriyle ilgili neler söylemek istersiniz?
Bu da enteresan bir şey yani.
Çünkü çok bohem bir hayat yaşıyor bu yani Latin Amerikalılar.
Yani nasıl bunu bağdaştırdılar ben anlayamadım. Evet. Bir yandan mutlulukta aile bağları güçlü diyor. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde aile yok. Nasıl mutluluk oluyor onlar? Madem ki burada aile bağlılığı bir mutluluğa yol açıyorsa, Amerika'da %50 İngiltere'de boşanmalar, aile dışı doğumlar falan çok yüksek. Dolayısıyla aileler çok fazla parçalanmış. Bu Latin Amerika ülkelerinin belki bir kısmı bizim geleneksel yapımıza benzerlikleri var. İşte mahalle diyor, aile kültürü diyor. O kendi kendine yeterli olma. Onun getirdiği bir şey var. Yani kapitalizmin bireyselliğiyle tümüyle bireyselliğine yönelmeme. Yani başım derde giderse babam var, kardeşim var vesaire. Endişe duymama gerek yok. İşsiz kalırsam mahallem var. Yeni bir dükkan açarlar bana veya yardım ederler. Bunlar bizim de eski dönemde çok önemli temellerimizdi.
Evet.
Bugün biz gittikçe kapitalizme yöneldiğimiz için bunları kaybediyoruz. Bu Latin Amerika ülkelerinde bunlar hala var belki. Önemli dayanışma ve bu bir mutluluk getiriyor. Fakat araştırmanın genel seyriyle de bir çelişki taşıyor. Yani işte Kuzey Avrupa ülkelerinde aile falan yok. Dolayısıyla orada da mutluluğun az olması gerekir.
Evet,
bunun üzerinden bakarsak.
Evet. Bizi de mesela bu John Halliwell demiş ki siz gayri safi milli hasılada, sosyal destek gibi konularda iyisiniz. Ancak fedakarlık, güven ve karar özgürlüğü konusunda skorunuz kötü. Diyor.
Evet.
Bunun nedeni şehir yaşamı olabilir demiş hocam. Pek çok kişi küçük kasabalardan şehirlere gittiğinde memnuniyetsizlik yaşıyor. Çünkü insanların birbirlerine güveni azalıyor, sosyal bağlar zayıflıyor. Çoğunluğun içinde kayboluyorsunuz diyor.
Şimdi Türkiye tabii toplumsal değişme açısından baktığımızda bu şehirleşmesi uzun değil. Yani 30 yıllık bir dönemdir.
Çok hızlı değil
çok
mi hocam?
Hızlı oldu. Çok aşırı bir hızla oldu. Dolayısıyla burada insanlar bir türlü de yerleşemiyoruz. Yani mahallelerimize bakın, evlerimize bakın. 30 sene, 40 senelik binaları yıkıyoruz şimdi. Yeniden yapıyoruz mesela. Gökdelenler yapıyoruz. 30 sene sonra ne olacak bilmiyoruz. Ama Avrupa'yı gezdiniz. Orada görüyorsunuz değil mi?
Evet.
Bir yerleşik kültür var. Kolay kolay hızlı değişmiyor.
60 yıldır aynı mahallede yaşıyor insanlar.
Şimdi bunlar da yani daha zaten yeni köyden geldik biz. Buraya yerleşelim de dedik ama burada da yerleşemiyoruz. Burada da hızlı değişmeler oluyor. Her bir hızlı değişme bir sarsıntı demek. Anomi demek. Durkheim bundan bahsediyor. Bu hızlı değişmelerin yol açtığı sarsıntılar ve anomiler insanları huzursuz eder. İnsanları mutsuzluğa yöneltir. Bunlarla da bu açıdan yüzleşmemiz gerekiyor. Açıkçası.
Doğru, doğru. Hocam son olarak bir mutluluk reçetesi vermişler. Diyorlar ki işte sıkı aile ve dostluk bağları, eşinizin en yakın arkadaşınız olması, temel inanç sistemi, insanlara güven, biraz para, çok olmasına gerek yok, mutluluğu ödül olarak görmek. Bu John Halliwell diyor hocam bunu.
Evet.
Ve kilit bir soru var aslında diyor. Bu güzel bir soru aslında. Müslümanca da bir soru. Ya ben mutlu oldum da hani başkasını nasıl mutlu ederim?
Evet.
Biraz böyle diğer gam yaşamak, hasbi yaşamak açısından da güzel bir soru.
Güzel yani bu sonuçlar güzel, doğru tespitler bence. Yani belli bir inanç sistemi, aile bağlılığı, yani az gelirle yetinme, kanaatkarlık diyoruz biz ona.
Evet.
Bunları kabul etmek
sonunda
mümkün değil.
Sonunda da böyle bir reçete vermiş hocam.
Evet, yani bu reçete fena bir reçete değil aslında.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kırk Ambar programının daha sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.